Ayrım 17. 6. Bölüm 33. Gördüğü kabustan ağzı yapış yapıştı. Bütün gece Polnerto rüyasında 10. bölgede dolaşan taştan bir canavar, uğursuz bir dev görmüştü. Türk mahallesini boyunduruğu altında tutan ve kurban isteyen bir moloh. Moloh, Kitab-ı Mukaddes'te adı geçen çocukların kurban edilmesiyle bağıntılı olan Kenanlı sözde tanrı. Rüyasında canavar hem Yunan hem de İran kökenli yarı insan yarı hayvan bir maske takıyordu. Madeni dudakları akkor haline gelmişti ve erkeklik organı kirpi dikenleri gibi sivri uçlu bıçaklarla kaplıydı. Sonunda gecenin üçünde uyanmıştı. Her yanı ter içindeydi. Üç odalı küçük dairesinde titreyen ellerle kendine bir kahve hazırlamış ve baktaki çocukların bir gece önce kapısının önüne bıraktığı yeni arkeoloji belgelerini incelemişti. Şafak sökene kadar müze kataloglarını, seyahat broşürlerini, bilimsel kitapları karıştırmış, her heykeli otopsi fotoğraflarıyla ve elinde olmadan da rüyasında gördüğü maskeyle mukayese etmişti. Antalya lahitleri, Kilikya freksleri, Karatepe alçak kabartmaları, Efes büstleri. Çağları, uygarlıkları ardında bırakmış en ufak bir sonuç alamamıştı. Polnerto, Port Saint-Claude'daki Le Torre Obus barına girdi. Onu keskin bir sigara ve kahve kokusu karşıladı. Bir yandan içerideki havayı solumamaya, diğer yandan da mide bulantısını bastırmaya çalışıyordu. Keyifsiz olmasının sebebi sadece gördüğü kabus değildi. Günlerden çarşambaydı ve diğer bütün çarşamba günleri gibi Selin'le ilgilenemeyeceğini haber vermek için sabahın köründe Reyna'yı aramak zorunda kalmıştı. Bar tezgahının ucunda ayakta duran Jean-Louis Chefier'i gördü. Sinek kaydı tıraş olmuş, Burberry's bir pardösü giymişti. Her şeye hakim bir insan havası vardı. Büyük bir çalımla kruvasanını sütlü kahvesine batırıyordu. Polly görünce gülümsedi. İyi uyudun mu? Çok iyi. Şefiye onun sıkıntılı yüzüne baktı ama bir şey söylemedi. Kahve? Pol kabul etti. Kenarları kahverengi köpükle kaplı sade kahvesi çinko tezgahın üzerinde belirdi. Rakam kahve fincanını aldı ve cam kenarındaki boş masaya işaret etti. Gel oturalım, keyifsiz görünüyorsun. Masaya oturur oturmaz kruvasan sepetini ona doğru uzattı. Pol reddetti. Bir şey yeme fikri bile midesini ağzına getirmeye yetiyordu. Anlaşılan Şefiye bu sabah dostu oynuyordu. Bu kez Pol sordu. Ya siz, iyi uyudunuz mu? Bir kütük gibi. Pol'ün gözlerinin önüne doğranmış parmaklar kanlı giyotin bıçağı geldi. Bu kıyımın ardından rakamı Port Saint-Claude'a kadar götürmüştü. Şefiye'nin Goodin sokağında bir dairesi vardı. O andan beri de içini bir soru kemiriyordu. Madem bir daireniz var, dışarıyı gri meydan işaret etti. Lonjerde ne aradığınızı sorabilir miyim? Sürü içgüdüsü, bir yarıda yaşama zevki, tek başıma çok sıkılıyorum. Açıklaması tatmin edici değildi. Pol Şefiye'nin yaşlılar evine takma bir adla, annesinin kızlık ismiyle kaydolmuş olduğunu hatırladı. Ona bunu İGS'den biri söylemişti. İşte bir muamma daha diye düşündü. Saklanıyor muydu? Ama kimden? Fişleri çıkar, dedi rakam. Pol dosyasını açtı ve belgeleri masanın üstüne koydu. Bunlar orijinaller değildi. Sabah erkenden ofise uğramış, fotokopilerini çıkarmıştı. Yanında Türkçe sözlükle birlikte fişleri tek tek incelemişti. Kurbanların soyadlarını belirlemiş, onlarla ilgili önemli bilgilere ulaşmıştı. İlk kurbanın ismi Zeynep Turnay'dı. Mavi Kapı Hamamı'nın bitişiğindeki Talat Gürdilek diye birine ait bir atölyede çalışıyordu. 27 yaşındaydı. Bir oğul Turna ile evliydi. Çocuğu yoktu. Fideli Sokağı 34 numarada oturuyordu. Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Gaziantep kentine bağlı telaffuzu zor bir köyde doğmuştu. 2001 Eylül ayından beri Paris'te oturuyordu. İkinci kadının adı Rüya Berkes'ti. 26 yaşındaydı. Bekardı. Engin Sokağı 58 numaradaki evinde Güzin Halman için çalışıyordu. Pol bu ismin birçok tutanakta geçtiğini hatırlıyordu. Deri ve kürk kaçakçılığında uzmanlaşmıştı. Rüya Berkes Türkiye'nin güneyinde bulunan bir büyük şehirden Adana'dan geliyordu. 8 aydan beri Paris'teydi. Üçüncü kurban Rukiye Tanyol adında bir kadındı. 30 yaşındaydı ve bekardı. Sanayi pasajında bulunan Sürelik şirketinde konfeksiyon işçisi olarak çalışıyordu. Paris'e geçen Ağustos ayında gelmişti. Başkentte hiç kimsesi yoktu. Petit Ecurie Sokağı 22 numarada bulunan kadınlar yurdunda sahte isimle kalıyordu. ilk kurban gibi o da Gaziantep'in taşrasında doğmuştu. Bu bilgilerin hiçbiri birbiriyle örtüşmüyordu. Aralarında ortak bir nokta bulmak imkansız gibiydi. Mesela katil onları nasıl buluyor ya da onlara nasıl yaklaşıyordu? Ama özellikle de bu bilgiler kadınların bedenleri ve kişilikleri hakkında en ufak bir ipucu vermedi. Türkçe isimlerde onların anlaşılması güç karakterlerini bir kat daha anlaşılmaz hale getiriyordu. Bu kadınların gerçekliğinden kuşku duymamak için yeniden polaroid fotoğraflara bakmak zorunda kalmıştı. İri yüz hatları bu kadınların vücutlarının genel olarak balık eti olduğunu düşündürüyordu. Zaten bir yerlerde Türk kadınlarının bu formlara, böyle iri yüz hatlarına sahip olduğunu okumuştu. Şefiye hala verileri inceliyordu. Gözlükleri burnunun ucundaydı. Paul kahvesini içip içmeme konusunda tereddüt ediyordu. Mide bulantısı geçmemişti. Barın gürültüsü, bardak şıngırtıları kafasının içinde yankılanıyordu. Sarhoşların muhabbeti, özellikle de bar tezgahının önünde dikilmiş duranların konuşmaları bir burgu gibi beynini deliyordu. Sürekli içerek ayakta ölmeye karar vermiş bu heriflere daha fazla dayanamayacaktı. Kim bilir kaç kez anne ve babasını birlikte veya ayrı ayrı bu çinko tezgahların yanı başında aramıştı. Kim bilir kaç kez onları talaşların ve sigara izmaritlerinin içinden çekip almış, kim bilir kaç kez onu dünyaya getiren bu insanların üzerine kusmamak için kendini zor tutmuştu. Rakam gözlüklerini çıkardı ve kararını açıkladı. Üçüncü atölyeden başlayalım, son kurbandan yani. Taze hatıraları kurcalamak en iyi yoldur. Sonra birinci atölyeye uğrarız. Onun ardından da evleri, komşuları ziyaret eder, kurbanların işe gidip gelirken izlediği güzergahı inceleriz. Katil onları bu güzergah üzerinde bir yerlerde yakalamış olmalı. Unutma ki kimse görünmez değildir. Paul kahvesini bir defada içti. Midesi safradan yanıyordu. Bir uyarıda bulunma ihtiyacı duydu. Şefiye, tekrar ediyorum. Beladan mümkün olduğunca uzak durun. Beni kızdırıyorsun. Anlaşıldı. Zaten bu sabah yöntem değiştirdim. Bir kuklanın iplerini hareket ettirir gibi parmaklarını oynattı. Esnek olmalıyız. Ekspres yolda ilerliyorlardı. Tepe lambasını arabanın üstüne koymuşlardı. Sen nehrinin gri rengi, gökyüzünün ve nehir kıyısının granit görünümüyle parlak ve durgun bir dünya oluşturur gibiydi. Paul sıkıntıyı ve hüznü yok eden bu tür havaları seviyordu. Yolda cep telefonuna gelen mesajları dinledi. Yargıç Bomarzo'nun bazı haberleri vardı. Sesi gergindi. Cinayet bürosunu bu işe dahil etmeden ve yeni müfettişler görevlendirmeden önce Paul'e 2 gün veriyordu. Nobral ve Matkowska araştırmalarına devam ediyordu. Önceki gün Paris'in altında çalışan ve her akşam basınç odasına giren işçilerle konuşmuşlardı. 8 değişik şirketin yetkililerini sorguya çekmişler ama bir netice alamamışlardı. Bu basınç odalarını yapan Arkuel'deki en önemli firmayı bile ziyaret etmişlerdi. Patrona göre mühendis vasfı olmayan biri tarafından çalıştırılan bir basınç odasını düşünmek saçmalıktan başka bir şey değildi. Katilin böyle bir formasyonu var mıydı yoksa tam tersine onları yanlış yöne mi sevk ediyordu? DPJ'deki çocuklarsa diğer sanayi alanlarında araştırmalarını sürdürüyordu. Şatale meydanına ulaştıklarında Paul, Sivastopol bulvarında ağır ağır ilerleyen bir ekip otosu gördü. Polis arabasına Lombard sokağının paralelinde yetişti ve durması için şoföre işaret verdi. "Bir dakika," dedi şefiye. Torpido gözünden bir saat önce satın aldığı Kinder sürprizleri ve karambarları çıkardı. Aceleden kese kağıdı açıldı ve içindekiler arabaya döküldü. Paul şekerlemeleri topladıktan sonra arabadan çıktı, utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Üniformalı polisler durmuş ve arabalarının yanında bekliyorlardı. Baş parmakları kemerlerindeydi. Paul birkaç kelimeyle onlardan ne istediğini söyledi, sonra arabaya geri döndü. Direksiyona geçmişti ki rakam ona bir karambar uzattı. "Çarşamba, çocuklar günü." Paul cevap vermeden arabayı hareket ettirdi. "Ben de devriyeleri kurye olarak kullanırdım. Kadın arkadaşlarıma hediyeler yollamak için." "Memurlarınızı demek istiyorsunuz." "Evet delikanlı, haklısın." Şefiye şekerlemenin kağıdını açtı ve ağzına attı. "Kaç çocuğun var?" "Bir kız." "Kaç yaşında?" "7." "Adı ne?" "Selin." Bir polis kızı için oldukça züppe bir isim. Paul da aynı kanıdaydı. Sıkı bir Marksist olan Reyna'nın çocuklarına bu adı neden koyduğunu asla anlayamamıştı. Şefiye şekerlemeyi abartılı ağız hareketleriyle çiğneyip duruyordu. Ya annesi? Boşandık. Paul kırmızı ışığı aldırmadan Remur sokağına saptı. Başarısız evliliği Şefiye ile en son konuşmak isteyeceği konuydu. Strasbourg bulvarının başlangıcında bulunan McDonald's'ın sarı kırmızı amblemini görünce rahatladı. Biraz daha hızlandı. Ortağının yeni bir soru sormasına imkan vermek istemiyordu. Av sahaları gözükmüştü. 34. Sabahın onunda Faubourg Saint-Denis'in dünü sokağı ateş altındaki bir savaş alanını andırıyordu. Kaldırımlar ve yollar çılgın bir insan seline dönüşmüştü. Yayalar kıpırdayamaz duruma gelmiş, sürekli korna çalan taşıt labirentinde ustaca ilerliyordu. Renksiz gökyüzünün altında her şey su dolu bir torba gibi her an patlamaya hazırdı. Paul, Petit Ecurie sokağının köşesinde park etmeyi yeğledi ve sırtlarında karton kutular, kucaklarında elbiseler ve çeşitli mallar taşıyan insanların arasında kendine açtığı yolda ilerleyen Şefiye'nin peşine takıldı. Sanayi pasajına girdiler ve dar bir sokağa açılan taştan bir geçit kemerinin altında buluştular. Sürelik atölyesi, perçinli metal bir yapı kafesiyle desteklenmiş tuğla bir binaydı. Ön cephesinde ters eğmeçli bir alın duvarı, camlı bir alınlık tablası, pişmiş topraktan elle işlenmiş frizler vardı. Canlı kırmızı renkli bina insanda hayranlık uyandırıyordu. Kapıya birkaç metre kala Paul, Şefiye'yi sertçe parde süsünün arkasından yakaladı ve onu bir kapı sundurmasının altına doğru itti. Usulüne uygun bir şekilde üzerine aradı ama silah bulamadı. Yaşlı polis diyerek onu ayıpladı. Zaman kaybediyorsun delikanlı, esnek olacağımı sana söyledim. Paul hiçbir şey söylemeden doğruldu ve atölyeye doğru ilerledi. Birlikte demir kapıyı ittiler ve beyaz duvarlı, çimento zemini boyalı çok büyük bir yere girdiler. Etraf tertemiz, düzenli ve pırıl pırıldı. İri başlı perçin çivileriyle birbirine tutturulmuş solgun yeşil renkli metal taşıyıcılar mekanın dayanıklılığını bir kat daha arttırıyordu. Büyük pencerelerden sızan aydınlık, duvarlar boyunca bir uzun yol gemisinin güvertelerini andıran ışık koridorları oluşturuyordu. Paul, döküntü bir iş yeri görmeyi bekliyordu. Ama karşısında düzenli bir atölye buldu. Sadece erkeklerden oluşan 40 kadar işçi birbirinden uzakta, etrafları kumaşlarla ve karton kutularla dolu dikiş makinelerinin arkasında çalışıyordu. Üzerlerindeki iş gömlekleriyle 2. Dünya Savaşı sırasında şifreli planları deşifre eden muhaberat ajanlarına benziyorlardı. Bir radyolu kasetçalardan Türk müziği yayılıyor, bir mangalın üzerinde kahve cezvesi cızırdıyordu. Zanaatkarlara mahsus bir cennet. Şefiye topuyla yere vurdu. Buranın altında ne olduğunu biliyor musun? Mahzende yani. Krep gibi üst üste tıkış tıkış yüzlerce işçi. Hepsi kaçak. Biz içerideyiz. Burası sadece vitrin. Paul'ü atölyenin kumanda ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yere doğru sürükledi. İşçiler onlara bakmamak için çaba sarf ediyordu. Ne kadar sevimliler değil mi? Örnek işçiler evlat. Çalışkan, itaatkar, disiplinli. Neden alaylı bir tonla konuşuyorsun? Buradaki Türkler çalışmayı sevmez, sadece kendi çıkarlarını düşünürler. İtaatkar değil, kayıtsızdırlar. Kurallara uymazlar, kendi kuralları vardır. Dilimizi öğrenme gereği bile duymazlar. Çok para kazanmak ve olabildiğince kısa sürede ülkelerine dönmek için buradadırlar. Şiarları her şeyi almak, geride hiçbir şey bırakmamaktır. Şefiye Paul'in kolunu tuttu. Bir veba gibi oğlum. Paul onu sertçe itti. Bana bu şekilde hitap etmeyin. Yaşlı polis, Paul ona bir silah doğrultmuş gibi ellerini kaldırdı. Bakışları alaycıydı. Paul, Şefiye'nin bu surat ifadesini bir yumrukta değiştirmek istedi ama arkadan gelen bir ses onu frenledi. Size nasıl yardımcı olabilirim beyler? Tertemiz mavi bir iş gömleği giymiş, kısa boylu bir adam onlara doğru yaklaşıyordu. Bıyıklarının altında yumuşak bir gülümsemesi vardı. Müfettiş, dedi şaşkın bir ses tonuyla. Sizi görme mutluluğuna erişemeyeli uzun zaman oldu. Şefiye bir kahkaha attı. Müzik susmuştu. Makinelerin çalışması durmuştu. Etrafa bir ölüm sessizliği hakimdi. Ne oldu? Bakıyorum bana artık Şefiye demiyorsun. Sen diye de hitap etmiyorsun. Cevap vermek yerine atölye şefi Paul'e kuşkulu gözlerle baktı. "Paul Nerto," dedi yaşlı aynasız. "DPJ'de yüzbaşı. Hiyerarşik bakımdan benim amirim ama her şeyden önce bir dost." Alaylı bir edayla Paul'un sırtına vurdu. "Onun önünde konuşmak benim önümde konuşmak demektir." Sonra Türk'e doğru yaklaştı, kolunu adamın omzuna attı. Bale küçük adımlarla başlamıştı. "Ahmet Zoltanoğlu," dedi Paul'e dönerek. "Küçük Türkiye'nin en iyi atölye şefi. Üzerindeki kolalı gömleği gibi sert ama yeri geldiğinde de iyi niyetli. Burada onu Tanoğlu diye tanırlar." Türk saygıyla selam verdi. Kömür karası kaşlarının altından bu yeni geleni dikkatle süzüyordu. Dost muydu yoksa düşman mı? Yeniden şefiye'ye döndü. "Sizin emekliye ayrıldığınızı söylemişlerdi." "Elde olmayan sebepler ama acil bir durumda kimi çağırırlar?" "Tabii ki Şefiye amca."
"Hangi acil durum müfettiş?"
Rakam kesim masasının üstündeki kumaş parçalarını eliyle süpürdü ve Rukiye Tanyol'un resmini koydu. "Onu tanıyor musun?" Adam resme doğru eğildi, elleri ceplerinde, baş parmakları ise bir tabancanın horozu gibi dışarıdaydı. İş gömleğinin kolalı pilelerini dengede tutmak isterdi. "Hiç görmedim." Şefiye Polora'yı da ters çevirdi. Resmin beyaz kenarına tükenmez kalemle yazılmış kurbanın adı ve Sürelik Atölyesi'nin adresi rahatça okunuyordu. Marius itiraf etti. "Ve şimdi sıra sizde. Bana inanın." Türk çözüldü, çekinerek fotoğrafı aldı, gözlüklerini taktı ve bütün dikkatini resme verdi. "Aslında resim bana bir şeyler ifade ediyor." "Bence ifade etmekten çok daha fazla şey söylüyor. 2001 Ağustos'undan bu yana burada çalışıyordu. Doğru mu?" Tanoğlu klişeyi yavaşça masanın üzerine bıraktı. "Evet." "Ne iş yapıyordu?"
"Makineciydi."
"Aşağıda mı çalışıyordu?" Atölye şefi kaşlarını kaldırdı. Bir yandan da gözlüklerini çıkarıyordu. Arkalarında işçiler yeniden çalışmaya başlamışlardı. Aynasızların kendileri için gelmediğini anlamışlardı. Atölye şefleriyle sorunları olmalıydı.
"Aşağıda mı?" diye tekrar etti adam.
"Evet, mahzende," dedi öfkeli bir şekilde şefiye. "Kendine gel Tanoğlu, aksi takdirde gerçekten sinirlenmeye başlayacağım."
Türk hafifçe topukları üzerinde yaylandı. Yaşına rağmen yaptıklarından pişman olmuş bir okul çocuğuna benziyordu.
"Aşağıdaki atölyede çalışıyordu, evet."
"Nereden gelmişti?"
"Gaziantep'ten mi?"
"Tam Gaziantep denilemez, yakınındaki bir köyden bir Güney lehçesiyle konuşuyordu."
"Pasaportu kimde?"
"Pasaportu yoktu." Şefiye derin bir nefes aldı. Bu yalana kanmış gibi davrandı.
"Bana nasıl kaybolduğundan bahset."
"Söyleyecek fazla bir şey yok. Kız perşembe sabahı atölyeden ayrıldı. Evine hiç gitmemiş."
"Perşembe sabahı mı?"
"Saat 6'da, evet, gece çalışıyordu."
İki polis bakıştı. Kadın işten evine dönerken katilin tuzağına düşmüştü. Ama sabaha karşı, saat dışında tahminleri doğru çıkmıştı.
"Evine hiç gitmediğinden bahsettin. Bunu sana kim söyledi?"
dedi rakam.
"Nişanlısı."
"Eve birlikte dönmüyorlar mıydı?"
"O gündüz çalışıyordu."
"Onu nerede bulabiliriz?"
"Hiçbir yerde, Türkiye'ye döndü."
Tanoğlu'nun cevapları iş gömleğinin dikişleri kadar sertti.
"Cenazeyi almak istemedi mi?"
"Pasaportu herhangi bir belgesi yoktu, Fransızca konuşamıyordu. Acısını kalbine gömerek kaçarcasına geri döndü. Türktü ve kaçaktı. Bir sürgünün kaderi."
"Tamam, içeri tıkmak yok. Diğer arkadaşları nerede?"
"Hangi arkadaşlar?"
"Öldürülen kızla birlikte çalışanlar, onları sorgulamak istiyorum."
"İmkansız. Hepsi gitti, ortadan kayboldu."
"Neden?"
"Korkuyorlar."
"Katilden mi?"
"Sizden, polisten. Kimse bu işe karışmak istemiyor."
Rakam Türk'ün karşısına dikildi. Ellerini arkasında yumruk yapmıştı.
"Anlattıklarından çok daha fazlasını bildiğini düşünüyorum koca oğlan. Birlikte mahzene ineceğiz. Belki bu sana bir ilham verir."
Adam yerinden kımıldamadı. Geniş salonda dikiş makinelerinin sesi duyuluyordu. Müzik, yapı kafesinin çelik taşıyıcıları arasında kıvrıla kıvrıla dans ediyordu. Birkaç saniye daha tereddüt etti, sonra dip taraftaki demir bir merdivene yöneldi. Polisler onu izledi. En alt basamağa indiklerinde karanlık bir koridora girdiler. Metal bir kapıyı geçip başka bir koridora ulaştılar. Zemin sıkıştırılmış topraktandı. Rahatça ilerleyebilmek için hafifçe eğilmişlerdi. Tavandaki boruların arasından sarkan çıplak ampuller yollarını aydınlatıyordu. Her biri tek bir kanattan oluşan ve üzerlerinde tebeşirle yazılmış numaralar bulunan iki sıra ahşap kapıyla karşılaştılar. Kapıların ardından uğultular geliyordu. Rehberleri bir an durdu ve yayları fırlamış eski bir somyanın arkasına gizlenmiş demir çubuğu aldı. İhtiyatlı adımlarla yürürken bir yandan da tavandaki borulara vuruyordu. Borulardan kulakları sağır eden çınlamalar duyulmaya başladı. Aniden saklı düşman ortaya çıktı. Bir sürü sıçan başlarının üstünde döküm bir boruya yapışmış duruyordu. Paul, adli tabibin sözlerini hatırladı. İkinci kadının öldürülme biçimi oldukça farklı. Katilin canlı bir şey kullandığını düşünüyorum. Atölye şefi Türkçe bir küfür savurdu ve elindeki sopayı var gücüyle onlara doğru salladı. Sıçanlar ortadan kayboldu. Şimdi tüm koridor çınlıyordu. Her kapı topuk demirleri üzerinde sarsılıyordu. Sonunda Tanoğlu 34 numaralı kapının önünde durdu. Omzuyla yüklendi, kapıyı zorlukla açtı. Aynı anda etrafı dikiş makinelerinin gürültüsü kapladı. Karşılarında metrekaresi daha küçük bir atölye duruyordu. 30 kadar kadın makinelerinin arkasında oturmuş, kendi süratlerinden serseme dönmüş bir halde büyük bir hızla çalışıyordu. Floresan lambaların altında iki büklüm olmuş işçi kadınlar ziyaretçilere aldırmadan kumaş parçalarını dikiyordu. Odanın genişliği 20 metrekare bile değildi ve havalandırması yoktu. İçerinin havası o kadar ağırlaşmıştı ki boya kokusu, uçuşan kumaş partikülleri, çeşitli solventlerden yayılan pis kokular insan zorlukla nefes alıyordu. Bazı kadınlar eşarplarıyla ağızlarını burunlarını kapatmıştı. Bazılarının kucağında bebekler bile vardı. Atölyede çocuklar da çalışıyordu. Giysi yığınlarının etrafında kümelenmişler, onları katlayıp karton kutulara yerleştiriyorlardı. Paul'in soluğu kesilmeye başlamıştı. Kendini gecenin bir yarısı uyanarak gördüğü kabusun gerçek olduğunu anlayan film kahramanları gibi hissediyordu. Şefiye, "Vay namuslu!" edasıyla konuştu. "İşte süreklilik şirketinin gerçek yüzü. Günde 12-15 saat çalışma, bir günde bir işçinin ürettiği binlerce parça. 1. En fazla 2 ekiple gerçekleştirilen Türk usulü 3 vardı ya ve biz her mahzende hep aynı masalı dinliyoruz evlat." Gördüğü acımasız manzaranın tadını çıkarıyordu sanki. "Ama şunu da unutma, devlet bunları görmezden geliyor. Herkes gözlerini yummuş, konfeksiyon sanayi bir tür kölelik düzeni." Türk utanmış gibi davranmaya çalışıyor ama öte yandan da gözleri gururla parlıyordu. Paul kadın işçilere baktı. Birkaç göz de ona kaçamak bakışlar attı ama eller çalışmaya devam ediyordu. "Bizi kimse engelleyemez" der gibi bir havaları vardı. Bu donuk yüzlerle kurbanların bıçak yaraları ve kanla kaplı yüzlerini mukayese etti. Katil yer altında çalışan bu kadınlara nasıl ulaşıyordu? Aralarındaki bu benzerliği nasıl keşfetmişti? Rakam avazı çıktığı kadar bağırarak sorgulamaya kaldığı yerden devam etti. "Bardiya değişirken üretilen mallar arabalara yükleniyor değil mi?" "Doğru. Eğer bunlara atölyeden çıkan işçileri de eklersek sabahın altısında sokakta hiç de yabana atılmayacak sayıda insan oluyor. Ama kimse bir şey görmemiş öyle mi?" "Size yemin ederim." Yaşlı aynasız duvara dayandı. "Yemin etme. Senin tanrım benimkinden daha az bağışlayıcı. Diğer kurbanların patronlarıyla konuştun mu?" "Hayır." "Yalan söylüyorsun ama bir önemi yok. Bu seri cinayetler hakkında ne biliyorsun?" "Kadınların işkence gördüğü, yüzlerinin parçalandığı söyleniyor. Başka bir şey bilmiyorum." "Hiçbir polis seni görmeye gelmedi mi?" "Hayır." "Peki ya sizin adamlarınız? Onlar ne bok yiyor?" Paul ürperdi. Hiç bundan söz edildiğini duymamıştı. Demek mahallenin kendi güvenlik birimi bile vardı. Tanoğlu makinelerin gürültüsünü bastırmak için bağırdı. "Bilmiyorum, bir şey bulamadılar." Şefiye işçi kadınları gösterdi. "Ya onlar? Onlar bu konuda ne düşünüyor?" "Buradan dışarı çıkmak istemiyorlar. Hepsi korkuyor, Allah'a sığınıyorlar. Mahallenin lanetlendiğini düşünüyorlar. Azrail, ölüm meleği burada." Rakam gülümsedi. Adamın sırtına dostça vurdu ve kapıyı işaret etti. Ha işte böyle, nihayet inançlı iyi bir insan gibi davranmaya başladın.
Koridora çıktılar. Pol de peşlerinden. Kapıyı makine cehenneminin üzerine kapatmayı ihmal etmemişti. Boğuk bir hırıltı duyulduğunda henüz kapıyı yeni kapatmıştı. Şefiye Tanoğlu'nu borulara yapıştırmıştı.
Kızları kim öldürüyor? Ben bilmiyorum. Kimi koruyorsunuz salak herifler?
Pol mücadele etmedi. Şefiye'nin daha fazla ileri gideceğini tahmin etmiyordu. Onurunu kurtarmak için öfkeyle bir yumruk daha indirdi. Tanoğlu cevap vermiyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Rakam adamı bıraktı. Bir sarkaç gibi sallanan ampulün çiğ ışığı altında Tanoğlu'nun solumasının düzelmesini bekledi. Sonra mırıldandı.
Tüm bunları unutacaksın Tanoğlu. Kimseye buraya yaptığımız ziyaretten tek kelime etmeyeceksin.
Atölye şefi, Şefiye'ye baktı, yeniden aşağılık yüz ifadesini takınmıştı.
Çoktan unuttum müfettiş.